gerçekten bugün yeni bir başlangıç ile başlayacağız. Yeni bir vaaz serimiz olacak şimdi. Çünkü biz Romalılar mektubunu önümüzdeki 3 ay boyunca Romalılar, Paulus'un Romalılar yazdığı mektubu beraber çalışacağız. Ve bugün onun biraz özetini yapacağım. Ondan sonra birkaç ana temalar da anlatacağım size. O zaman önümüzdeki 3 ay boyunca birçok farklı kişiden Paulus'un Romalılar farklı farklı bölümler duyacağız, anlayacağız ve onların üzerine çalışacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ama ilk önce belki düşünebilirsiniz ki yani tamam Romalılara mektup Paulus tarafından Roma'daki imanlılara yazıldı. Ama 2000 sene önce peki bize ne? Bize ne anlam taşıyor diye düşünebiliriz. Ama aslında o oradaki Roma'da yaşayan ile bizim arasındaki durumumuz çok bir fark yok açıkçası. Çok benzerlik var. Yani Roma o dönemde Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Yani Avrupa'nın, Asya'nın en büyük kentiydi. Nüfusu 1 milyon kişiydi ve herkes oraya göç etmek istedi. İşte bütün kültür, bütün her şey Roma'dan geliyor. Ve aslında düşünecek olursak İstanbul buna biraz benziyor. Yani bizim nüfusumuz kaç? Yani 15-20 milyon falan oluyor. Hani bu ülkelerde en büyük şehir oluyor. Hani herhangi Orta Doğu ülkelere girecek olursan gidin orada Türk dizisini izleyeceksiniz. Türk dizilerinin hepsi İstanbul'da çekiliyor değil mi? Avrupa'ya gidecekseniz zaten herkes Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nerede olduğunu biliyor. Çünkü işte yani arada sırada şampiyona giriyorlar. İşte yani tamam İstanbul şimdi başkent olmadı ama yine de İstanbul deyince herkes işte yani dizilerdeki köşkler, boğaz falan düşünüyor. Ya tabii ki biz gerçeği biliyoruz da İstanbul her zaman öyle değil. Ama yine de evet yani çok tarihi, çok önemli bir şehir. Aynen o dönemdeki Roma gibi. Ve aslında Hristiyan, ya aynı zamanda işte yani İstanbul'da 10 kişiye memleketiniz nerede diye sorarsan belki ondan ancak 1-2 kişi İstanbulluyum diyecek. Çünkü başka herkes atalar aracılığıyla buraya göç ettiler. Roma'da benzer bir durumdaydı. Aynı zamanda Roma'da tarihçilere göre belki 1 milyon nüfusa sahip oldu ama imanlı olarak hani Hristiyan olarak Paulus'un yazdığı dönemde belki sadece 100 tane imanlı vardı orada. Ve biz İstanbul'da aynı orana sahipiz. 20 milyon kişiden belki 2000-3000 imanlı olduğunu düşünülüyor şimdi. Aynı zamanda Roma'dakiler çok baskı altındaydılar. Yani fiziksel baskıdan bahsetmiyorum burada. Ama çok çevre baskısı vardı. Çok kişi belki inançtan dolayı işini kaybetmişler ya da istediği işi bulamamışlar. Aynı zamanda Paulus onları hiçbir zaman ziyaret etmemişti. Paulus da bize ziyaret etmedi. Ama işte yani Romalılar mektubunda Paulus'un her yerde ilettiği, yaydığı mesajını onlara da yaymak istediği için biz şimdi o mesaja sahip oluyoruz. Paulus nerede neler öğrettiğini artık biz de keşfedebiliriz. Ve bize sanki hitap ediyor. Çünkü biz Roma, o dönemdeki Roma'daki imanlılara çok benzer bir durumdayız şimdi. O zaman birçoğumuzun bildiği gibi Paulus diye bir çok koyu bir Yahudi vardı. Çok eğitimli ve çok gayretliydi aslında. Yani bu İsa hakkında duyduğunda bir Türk kişisi yoldan sapıyorlar, gerçek Yahudilikten sapıyorlar diye duyduğunda çok öfkelendi ve onları gidip hepsini hapsetti, öldürdü, idam etti. Ondan sonra Şam yolundayken Rab İsa ona görüm aracılığıyla kendini gösterdi. Ve Paulus o zaman fark etti ki aslında İsrail'in gerçek kurtarıcı, Tanrı'nın dünya kurtarmak planına en önemli kişi İsa Mesih olduğunu fark etti. Ve ondan sonra aynı gayretle İsa Mesih'le ilgili müjdeyi her yerde, her yörede, herkese yaymak istedi. Herkese vaaz vermek istedi. Bu bunu Elçilerin İşlerini kitabında, İncil'in Elçiler İşlerini bölümünde okuyabilirsiniz daha ayrıntılı. O zaman Paulus bütün Anadolu ve Yunanistan yörelerde gezdi ve orada gittiği her yerde İsa Mesih hakkında vaaz etti. İlk önce Yahudilerin havralarına giderdi. Orada İsa Mesih ile olan müjde paylaşırdı. Ondan sonra Yahudi olmayanlara da gidip onlara paylaşırdı. Ve şimdi diyor, Kudüs'ten başlayıp Yunanistan bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini eksiksiz duyardım diyor. Eksiksiz duyurdum diyor Romalılar mektubunda. Şimdi ise bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından yıllardır da yanınıza gelmeye arzuladığından İspanya'ya giderken size uğrarım. Yani Paulus diyor, bütün Türkiye, bütün Yunanistan gezdim. Orada bir sürü kilise başladı, bir sürü kişi imana geldi. Şimdi Batı'ya gitmek istiyorum. Aynı şey yapmak istiyorum orada. Çünkü orada kimse Mesih müjde etmiyor. Orada kimse İsa Mesih hakkında paylaşmıyor. Ve bu belki biraz bizim tuhafımıza gelebilir. Çünkü biz Hristiyan ülkeler nerede diye düşünecek olursak, işte Batı'da, Avrupa zaten Hristiyan bir kıta belki diye düşünebiliriz. Ama o zaman onlar herhangi bir haberi yoktu İsa Mesih'ten. Ve Paulus şimdi Romalıları ziyaret ederek İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde dolaşıp da aynen Türkiye ve Yunanistan'da yaptığı gibi orada da Mesih'i duyurmak istiyor. Yani Paulus şöyle diyor, Tanrı'nın benim için tasarladığı işini bitirdim burada. Şimdi onu devam ettirmek için başka bir yere gitmem gerekiyor diyor. Peki biz Mesih'e iman etmiş olanlar olarak Mesih'in bize çağırdığını şey o kadar net biliyor muyuz? İşte artık onu tamamladım burada. Başka şey lazım bana. Başka yere gidip aynı şey yapmam gerekiyor. Biz bunu biliyor muyuz? Rabbin çağrısını. Rabbin bizim hayatımızın üzerine planlarını. Biliyor muyuz böylece? Ama belki, çünkü o günlerde zaten kilise binalar yoktu. Hani herkes evlerinde toplanıyordu. Yani zaten büyük evlerin avluları vardı. Orada toplanıyorlardı. İşte 20'şer, 50'şer kişilik gruplar olarak. Bütün her kente, köylerde. Ve belki diyebilirler ki, yani tamam Paulus, burada birkaç imanlı var. Birkaç imanlı topluluk var. Tamam güzel, siz başardınız. Ama hani biz çok zayıf hissediyoruz. Çok yalnız hissediyoruz. Bu kente 20 imanlı var. Hani sen burada kalırsan belki o 100'e kadar büyür. Ama Paulus diyor, yok aslında yani Rab bu işi başlattı benim aracılığımla. Benim bir ayrıcılığım vardı. Rab bu işi bitirecek. Hani ben tohumlar ekiyordum sanki her yerde. Onlar filizlenmeye başladılar ama henüz meyvesini tam vermediler diyor. Ama Paulus diyor, Rabbin bana çağırdığı işini bitirdi. Bitirdim şimdi. Bitirdim benim Rab'be karşı sorumluluğum burada. Şimdi başka bir yere gitmem gerekiyor. Başka biri suylasın. Başka biri bu meyve toplasın diyor. Ve bu yüzden seve seve bazen Yaşam Kilisesi'nden kardeşler gönderiyoruz. Değil mi? Yani biz keşke aramızda kalabilirlerse, keşke daha büyük, daha kalabalık olabilirsek diye düşünüyoruz. Ama Rab bazen kişiler başka yerlere çağırıyor. Mesela birkaç sene önce hatırlayacak olursak bir grup Üsküdar'a gidip orada bir kilise kurdular. Keşke aramızda kalsalar daha güzel olurdu. Ama artık orada bir kilise kurdular ve orada da meyveler ortaya çıkmaya başladığını görüyorlar. Seve seve bu kişiler gönderiyoruz. Yeni yerlerde yeni bir hizmet, yeni bir tohum, ekmek için onları seve seve gönderiyoruz. Şimdi Roma hakkında birkaç şeyler paylaşmak istiyorum. Ondan sonra mektubu başlayacağız. Tamam mı? O zaman Roma'daki kilise Paulus daha önce oraya hiç ziyaret etmemişti. Onun kurucusu Petrus, Aziz Petrus idi. Ama Paulus'un birçok tanıdığı var. Onlar belki başka yerlerde iman edip ondan sonra Roma'ya göç etmişler. O zaman 16. bölümünde onlar işte böyle sıra sıra onların ismi çağrıştırıyor işte. Yani şuna selam verin, şuna merhaba söyleyin gibi diyor. Aynı zamanda maalesef Paulus'un yaydığı mesajını duyan, ondan sonra yanlış yoldan saptıran ve onun dedikodusunu yapan birçok kişi varmış o zaman. Ve Paulus bu mektupta onların söylediklerini yazıyor ve yok ben buna inanmıyorum, bu zaten saçmalık diyor. Mesela birkaç kişi Paulus'un lütuf hakkında öğretişini duymuşlar. İşte yani Tanrı'nın lütfu sınırsızdır. Biz ne kadar günah işlersek Tanrı bizi affetmeye seviyor. Ve birkaç kişi bunu duyup da tamam Paulus'un öğretisi o zaman daha fazla günah işleyecek olursak Tanrı'nın iyiliği daha fazla çıkacak ortaya diye saptırmışlar. Onun dedikodusunu yapmışlar ve bu Roma'ya kadar geçmiş şimdi. Hani dedikodunun çok bir gücü var değil mi? Hani Paulus'un asıl mesajdan önce bu dedikodu Roma ve diğer yerlere yaymıştır. Ve şimdi Paulus bunu düzeltmek istiyor mektupta. Yok ben böyle demiyorum. Yani biz iman ettiğimizde niye günah işlemek istesek ki? Biz Mesih'e aitiz ve üç farklı resim aracılığıyla bunu açıklıyor. Roma'da başka bir sorun vardı. Orada yaşayan kardeşlerin arasında bir sorun vardı ve bunu bu mektubu anlamamız için bu çok yani bu sorun ne olduğunu anlamak çok önemli bir şey oluyor. O zaman Paulus bu mektup milattan sonra 30 senesinde gibi yazıyor, yani Mesih'in ölümü ve dirilişinden 30 sene sonra bunu yazıyor. Bundan 10 sene evvel Petrus herhalde Roma'ya gitti ve İsa Mesih'le ilgili müjdeyi vaaz etmeye başladı. Ve Elçiler İşleri'nde okuduğumuz gibi Paulus ne zaman bunu yaparsa Yahudiler bayağı kızıyorlar. İşte yani bizim Yahudilik yoldan saptırıyorsun filan. Onlar böyle birçok yerde Paulus'u taşlıyorlar, onu kovalıyorlar. İşte yani ayaklanmalar oluyor. Ve bu Paulus'un bu mektubu yazmadan bir 10 sene önce aynı olaylar Roma'da yaşandı. Ve orada imparator yaşadığı için dedi ki yeter artık, bütün Yahudiler Roma'dan kovacağım dedi. Onlar böyle davranacak olursa ne işi var burada benim güzel başkentimde ayaklanma yapmalarını. Ve bunu Suetonius diye bir tarihçiden yazıyoruz. Bu yasa ancak imparator, yani onun ismi Claudius, imparator Claudius'un yaşadığı sürecinde geçerli oldu. O öldüğünde yürürlüğünden kaldırıldı otomatman olarak ve bu yasadan bir 5 sene sonra Yahudiler artık dönmeye serbest oldular çünkü Claudius öldü ve Nero yerine geçti. O zaman 50 senesinde bütün Yahudiler Roma'dan kovuldu. 5 sene sonra dönmeleri serbest oldu ama zaten herkes dönmedi. Ve 5 sene sonra şimdi Paulus oradaki kiliseyi yazıyor. Ve bu mektupta Paulus çok güzel bir denkleme tutmaya çalışıyor. Çok güzel bir denge sağlamaya çalışıyor. Çünkü hayal edebilir miyiz? Tamam, Yahudilerin bazıları Mesih'e iman etmişler ama onların soydaşlarından dolayı Roma'dan kovuldular. İstemediler, mülteci haline geldiler. Şimdi dönebilirler ama peki bu diğer imanlılar hakkında ne düşünürler? Onları severler mi? Yok, yani biraz zor olacak. Belki işte Yahudi topluluklar oluyor. Yahudi olmayan topluluklar var. Yahudi olmayanlar zaten Yahudilerden nefret etti. Bunlar hani cahil insanlar. Bunlar adetleri çok ilginç. Yani onlarla beraber yemek yemezlerdi. Ve Yahudiler de çok kibirliydi. Yani biz diğer halklardan üstünüz. Yani biz herkesten ayrıyız. Rab bizi seçti bizim onlarla ne işimiz var diye düşünüyorlardı. Ama Paulus'un buradaki amacı Yahudiliğin üstünlüğü yok, Yahudi olmayanların üstünlüğü de yok. Siz ikiniz Mesih'te aynı ailedensiniz. Bir olmamız gerekiyor. Böyle Yahudilik topluluk, işte yani Yahudi olmayanlar Grek topluluk, Roma topluluk diye ayrım olmaz. Siz hep Mesih'tesiniz, hep birsiniz diye anlatmaya çalışacak. O zaman hızlıca şimdi Roma mektubunu özetleyeceğim bölüm bölüm. Ondan sonra birinci bölümüyle başlayacağız. O zaman Roma mektubu dört çeyrek olarak düşünebiliriz. Birinci çeyreğinde dünyanın gerçek durumu ve sorunu ne olduğunu Paulus yazıyor. Ve onun çözümü de nereden geliyor? Hani Romalılar birinci, ikinci bölümü bundan oluyor. Üçüncü, dördüncü de diyor, kurtuluş hep imana dayalıydı. Tamam, ondan sonra gelen Yahudilerin birçok törenleri vardı. Sünnet, yası izlemek vesaire vesaire. Ama her şeyin başında Rab'be itaat etmek, Rab'be iman ve kurtuluş hep bundan kaynaklandığını gösteriyor Paulus. Ondan sonra Romalılar 5. bölümünde Tanrı'nın harika kurtarış planını açıklıyor. İşte yani Adem'den gelen herkes günahlı, herkes günahı eğilimli. Bu dünya bundan dolayı bozuldu ama Tanrı yeni bir soy, yeni bir atı yaratmak üzere İsa Mesih olarak biz artık onun soyundan gelebiliriz. Yaşam, lütuf, seven Tanrı'nın ailesine katılabiliriz diyor. Ve ne zaman iman edersek İsa Mesih'e sanki Adem'in ailesinden İsa'nın ailesine geçiş yapmış oluruz. Ondan sonra Romalılar 6 ve 7. bölümünde lütufun ne olduğunu 3 resimle açıklıyor. Ve ondan sonra 7 ve 8. bölümünde yası ile kutsal ruhun arasındaki farklar. Hani yasının amacı günah ortaya çıkarmak, kutsal ruhun amacı bize yaşam sağlamak olduğunu, bizi içten değiştirmek olduğunu açıklıyor. Ve iman ettikten sonra sahip olduğumuzu ayrıcılıklara bize gösteriyor. Ondan sonra Romalılar 9-11 arasında Paulus şöyle diyor, peki İsrail Yahudiliğin ne üstünlüğü vardı? Yani onların neden Tanrı'nın planına ait olmuşlar? Onların şimdiki durumu nedir? Onlar lanetli midir? Herkesten bereketli midir? Ayrı mıdır? Nasıl olduğunu diye açıklıyor. Ondan sonra 12-13. Bölümü iman ve kilise hayatı. 14-15, bazı imanlıların arasında anlaşmazlık vardı. Onlar nasıl çözüyoruz topluluğun içinde? Ve 15-16, mektubun amacı ve kapanışı olduğunu yazıyor. O zaman önümüzdeki 3 ay boyunca bunların üzerine beraber çalışacağız. Hızlı geçirdim. Evet. Ve mektubun ilk yarısına bakacak olursak, mektubun ilk 4 bölümünde iman kelimesi 25 kez kullanılıyor, yaşam kelimesi ise 2 kez kullanılıyor. Ondan sonraki bölümlerde hani 4-8 arasında iman kelimesi ancak 2 kez, yaşam kelimesi ise 25 kez kullanılıyor. Gösteriyor ki Paulus işte yani yaşam ancak iman, ancak İsa Mesih'e olan imanımızdan gelebilir. Paulus'un amacı budur. Ve şimdi metine bakacağız. Paulus şöyle diyor. İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekte Tanrı'nın oğlu olduğunu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmış olanları olan sizler de bu uluslardansınız, diyor. ilginç bir başlangıç, fark ettin mi? Diyor, İsa Mesih'in kulu, hani kölesi olduğunu diyor Paulus. Ama aynı zamanda elçiyim diyor, Mesih'in elçisi. Ve bazen kilisenin içinde işte bu elçi kelimesi biraz mümince haline gelebilir. Ama yani gerçek dünya düşünecek olursak bir elçinin görevi, işi nedir? Yani diyelim ki İngiltere'nin bir elçisi var Türkiye'de. O ne yapıyor? İngiltere'deki devlet, krallık sistemi burada temsil ediyor. Onun adına konuşabilir. Onun yetkisine sahip olabilir. Yani İngiltere elçisi burada bir söz söylerse kendisinden söylemiyor. Devletten söylemiş gibi söylüyor. Ve Paulus diyor burada, aslında ben Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçi gibiyim. Tanrı'nın elçisiyim. Ve şimdi Roma, yani bu büyük imparatorluğunun başkentine, Sezer'in yaşadığı yere gidiyorum ve orada Tanrı'nın yetkisiyle Tanrı'nın sözlerini ileteceğim diyor. Aynı zamanda ben Tanrı'nın kölesiyim. Hani bu üstün bir ayrıcalık yok ama o yetkiyle geliyorum diyor. Paulus şunu söylüyor. İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğunu kudretle ilan edildi. Ve o günlerde Sezer işte kutsal bir soydan geldiğini iddia ediyorlardı. İşte yani geçmişte bir sürü güçlü Sezerler vardı, güçlü krallar vardı onun ataları olarak. Aynı zamanda kendisi ben Tanrı'nın oğluyum diyorlardı. Ve işte yani bütün paraların üzerine diyorlardı işte yani Sezer Tanrı'nın oğlu diyor. Paulus burada diyor, tamam hani böyle iddiada bulunabilir ama gerçek Tanrı'nın oğlu, gerçek kutsal soydan gelmiş olan ancak tek bir kişi var ve o da İsa Mesih. Yani Tanrı Paulus ve bu dünyanın güçlerine meydan okuyor. Değil mi? Yani tamam sizin gücünüz var, ona saygı duyacağım ama daha güçlü biri de var diye söylüyor, anlatıyor. Yani İsa Mesih şimdiki devletin, şimdiki önderlerin soyundan daha kutsal, gücüne, daha çok güce sahip oluyor. Daha saygın, daha kudretli bir soydan geliyor artık. Ve Sezer'in gücü geçici ki Sezer ölecek. Ve biz bunu görüyoruz tarihte. Bir sürü devlet ortaya çıkıyor, ondan sonra gidiyor. Roma İmparatorluğu bundan 500 sene sonra yok olmuş tamamen. Hani Roma İmparatorluğu ne kadar büyükse ki, çok büyük yani İngiltere'den Mısır'a, Fas'a, Suudi Arabistan'a kadar, İstanbul, Türkiye içeride. Hani bütün bu ülkeler Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Koskocaman bir imparatorluk. Ama dünyaya göre küçük, evrene göre küçük. Ama Tanrı bütün evrenin kralıdır, bütün evrenin hükümdardır. Ama birazdan fark edeceğiz ki Paulus o zaman "Diren Roma" diye yazmıyor. Yöneticileri itaat edeceksin diye yazıyor. Gerçi bu hafta kim bunu vaaz edecek bilmiyorum ama kolay gelsin. İşi biraz zor olabilir belki. Şimdi devam edelim. Tanrı'nın Roma'da, İstanbul'da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Yani onlar da biz de kutsal olmaya çağrıldık Mesih'e geldiğimizde. İlkin, hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda, andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü ruhça pekiştirmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. Yani ben aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Ve biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bizim kilise ailemizde bu işini yapan birçok harbilerimiz var. Onlar farklı kiliseleri gezerek belki bir hafta, belki sadece bir gün, belki bir ay kalıyorlar ve imanlılara pekiştiriyorlar ve güçlendiriyor ve cesaretlendiriyor. Mesela birkaç hafta önce Andy Martin bizim aramızdaydı. Yani ne zaman gelirse biz büyük bir teşvik alıyoruz ondan. Ve biz de aynı zamanda buradaki bir sürü kardeşle başka kiliselere gidip de orada vaaz veriyor, tapınma yapıyor, yardım ediyorlar. Hani zamanında buradan bazı kişiler Üsküdar'a, Yalova'daki kilisesine gidip de oradaki imanlılar teşvik oldu. Ve biz de o kiliselerden gelen buraya geliyorlar ve bize de teşvik ediyorlar. Yani kilise böyle ayrı ayrı düşünmeyelim. Kilise ailesi, kilise ağa olarak düşünelim. Birbirimizi teşvik edebiliriz. Farklı armağanlarımız var. Onlar farklı yerlerde de kullanabiliriz. Paulus'un yaptığı gibi. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi çalışmalarım sizin aranızda da ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgilere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum, diyor. Müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudiler sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjde de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır, diyor. Ve bu iki ayet, 16 ve 17 çok önemli. Onların Paulus bir sürü farklı yerde yaptığı gibi mektubun başında mektupta ne söyleyeceği özetliyor. Ve bu iki ayette tam özetini söylüyor. Yani bunlar anlamak biraz zor ama bütün mektubu okuduktan sonra bunların anlamını çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Ve ben birazdan kısaca bu ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatacağım. Ama ilginç bir cümle var burada 16'da. Çünkü müjdeden utanmıyorum, diyor Paulus. Peki, müjde, hani birazdan ne olduğunu anlatacağım ama müjde işte İsa Mesih bizi kurtarmak istediğini, neden utanabiliriz ki? Paulus neden utanmıyorum demek zorunda kalıyor? Zaten çok sevindirici bir haber değil mi? Ama müjdeden utanmamızın bir sürü sebepleri olabilir. Çünkü müjde aslında çok, müjde kabul etmek çok zor bir şey oluyor. Aslında müjde kelimesi teknik bir terim oluyor. O günlerde Sezer'in kullandığı bir terim. Hani Sezar'ın doğum gününde her kente, her köyde müjde ilan edildi. Sezar'ın doğum günüydü. Kurtlayacaksınız. Yani isterseniz kurtlayacaksınız demiyor. Kurtlayacaksınız. Her ne zaman bir Sezar ölüyor ve yeni bir kral ortaya çıkıyorsa müjde ilan ediyor. Ya istersenler o kabul edebilirsiniz, istersenler o yani itaat etmeyebilirsiniz denmiyor. Müjde, siz sevineceksiniz. Nero tahtı oturdu, siz onu itaat edeceksiniz. Hani müjdenin asıl anlamı bu. Teknik bir terim oldu. Yani şimdi Paulus İsa Mesih'le olan ilgili müjde paylaşıyor. Bu nasıl bir şey? Ya istersen bunu kabul edebilirsiniz, istersen yani olmayabilir demiyor. Hani gerçek budur. Şimdi itaat etmeniz gerekiyor yani. Tanrı İsa Mesih'in aracılığıyla bütün dünya kurtaracak diyor. Siz de kurtarsınız. Yani müjdenin birçok anlamı var bizim için. İlk önce ama kendimizi kurtaramadık. kendi gücümüzle, kendi sevapımızla, kendi dualarımızla yeterince hiç iyi olamadık Tanrı katına ulaşmak için, Tanrı'nın önünde rahat bir şekilde oturabilmek için. Kurtulmanızın tek yolu aslında yoksul, ezilmiş, haydut olarak idam edilmiş bir Yahudinin aracılığıyla olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ki İsa Mesih bu. Yani çok zor. Değil mi? Çok zor. Hani büyük bir alçak gönüllülük ister. Ve dolayısıyla demek ki biz Mesih'i kabul etmiş olanlar herkesiyle eşitiz. Bir üstünlüğü, herhangi bir üstünlüğü yok. Ve bu bizim kulağımıza çok çekici geliyor belki. Yani işte ya güzel, ne güzel, herkes eşittir. Harika. Ama demek ki bir çaycı iman ederse, bir temizlikçi iman ederse, bir çengene iman ederse, onunla da eşitiz. Zor ya. Zor. Ya işte belki düşünebiliriz, işte yani biz bilge, onlar cahil. İşte biz zengin, onlar fakir. Biz aydın kısımlardan geliyoruz. Biz Bağdat Caddesi'nden geliyoruz. Biz İstanbulluyuz, Batılıyız. İşte yani diğer köylülerden üstünüz diye düşünebiliriz. Ama müjdeye göre herkes eşittir. Ve bunu kabul etmek zor. Utanabiliriz belki müjdenin bu açısından. Aslında burada 14. bölümünde diyor Greklere ve Grek olmayanlara. Hani bu biraz yanlış bir çeviri çünkü Paulus çok daha sert konuşuyor. Yani Grekler en aydın, en güzel, en bilge kısım olduğunu düşünüyorlardı. Diyor Greklere ve berberler. Yani cahiller diyor. Barbar. Barbarlar. Grekler ve barbarlar. Yani herkes eşittir diyor Paulus. Herkese İsa Mesih'le olan müjdeyi duyurmak istiyorum. Bazı kişiler daha üstün olduğunu düşünüyorlar, onlar alçaltılıyor. Bazılar alçak olduğunu düşünüyor, onlar yükseltiliyor. Müjdenin ışığında herkes eşittir. Ve daha güçlü olanlar için bunu kabul etmek zor. Tabii ki daha yoksul olanlar için, daha az olanlar için bunu kabul etmek sevinçle kabul edilebilir. Ama daha güçlüler için zor, utanç verici olabilir. Yani belki iman ediyoruz ve birisi bize geliyor. Niye o çaycıyla artık takılıyorsun? Diyor. Sen ondan üstünsün. Niye bu tuhaf kişilerle toplanıyorsun her pazar günü? Diyebilirler. Hani onlar sizin gibi değiller. Aslında bizim gibiler artık. Çünkü biz kardeşiz. Çünkü aynı babamız var, aynı abimiz, İsa Mesih, aynı abimiz var. Belki bu ayette Paulus şu mezmur aklında olabilirdi. Diyor mezmur 119, kralların önünde senin öğütlerini söz edecek utanç duymayacağım diyor Davut. Yani dediğim gibi dünyanın gücüne bakacak olursak en güçlü, en zengin, en bilge şehir Roma olduğunu ve onun başı Sezar olduğunu biliyoruz. Ama Paulus burada bir şey vaaz ediyor, bir şey ilan ediyor onlara. Ama bu İsa Mesih ile ilgili oluyor. Ve Korintliler de Paulus şöyle anlatıyor. Yahudiler doğaüstü belirtiler istiyor. Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş, hani haydut olarak idam edilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudilerin bu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi, ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün. Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür diyor. Yani Sezar anlamayacak Paulus'un dediğini. Ama Paulus yine de utanç duymaz onun önünde vaaz verirken. Yani iman ettiğimizi biliyoruz. Bazen çevremizden, ailelerimizden, dostlarımızdan bir red olunuyor. Bazen dalgayla geçiriliyoruz. Bazen alay ediyorlar bizi. Ama utanmıyoruz İsa Mesih'ten. Utanmıyoruz. O zaman müjde gerçek yaşamın tek kaynağı olduğunu biliyoruz ve Paulus bunu ileride daha çok açıklayacak. Ama müjde nedir? Müjde nedir diye düşünecek olursak. Yani birisi sana gelir de müjde nedir sorarsa nasıl bir cevap vereceksiniz? Hani öldüğümde cennete gideceğim gibi tarzından herhalde. Ama müjde bundan çok daha geniş, çok daha kapsamlı oluyor. Yani müjde Tanrı'nın dünyayla ilgili olan planıdır. Ve bir gün Tanrı bütün dünya yenilenecek. İlk Aden bahçesinde olduğu gibi dünya tamamen yenilenecek ve sonsuzlarda dek bizimle oturacaktır. Ve burada Paulus çok kısa bir şekilde müjdenin ne olduğunu açıklıyor. Diyor, müjde iman eden, İsa Mesih'e iman eden herkesin, önce Yahudiler, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı insana akladığı müjde de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Yani Yahudilere, hani İbrahim atalarımıza vaat ettiği kurtuluş planı şimdi tam yerine gelmiş oldu. Tanrı İbrahim'e ne dedi? Senin soyun aracılığıyla bütün ulusları bereketleyeceğim diyor. Ve Paulus burada işte yani müjdenin sırrı, Tanrı'nın planı artık tam haline geldi. Artık tam açıklandı bize. Ki hepimiz bu plana da dahil olabiliriz istersek. Kurtuluş sadece işte yani ruhsal bir kurtuluş ya da fiziksel bir kurtuluştan bahsetmiyor. Kurtuluş biz sanki şimdi Tanrı'nın himayesindeyiz. Onun koruması altındayız ve Paulus özellikle Romalılar 8. bölümünde bunu çok açıklıyor ne olduğunu. Tanrı artık bizi koruyacaktır, bize bakacaktır ve öldüğümüzde biz sonsuzlara dek onun yanında oturacağız. Yenilenmiş dünyada. Burada da aklanma diyor. Aklanma yalnız Mesih'e iman ederek olur diyor. Aklanma da bir yasal terim. İsa Mesih'e iman ettiğimiz için, itaat ettiğimiz için ahiret gününde Tanrı'nın yargı kararı ne olduğunu şimdiden bilebiliriz. Bir güven oluşturuyor. Başka dinlerde işte inşallah diyebiliriz ancak. Hani son gününde yeterince sevap işledim mi, yeterince iyi bir adam oldum mu bilinmiyor. Bizim içinse İsa Mesih çarmıta öldüğü için, ona iman ettiğimiz için, onun çocukları olduğumuz için Tanrı zaten bizi kabul edeceğini biliyoruz. Tam bir güvencimiz var İsa Mesih'te. Ve aynı zamanda Tanrı'nın gücüdür. Kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür diyor. İman ettiğimizde kutsal ruh bizim içimizde yaşamaya başlıyor. Bizi değiştiriyor. Belki birisi ilk kez buraya geliyor işte neden herkes o kadar mutlu olduğunu diye sormak istiyorum. Neden siz böyle toplanıyorsunuz? Yani dışarıda güzel bir gün var. Yani sahilde gezin. Yani. Ama Tanrı bizi değiştirdiği için ve değiştirmekte olduğu için biz buraya toplanmak istedik, ona şükretmek için. Ve tapındıkça bizi değiştiriyor Tanrı. Ve ondan sonra diyor 5. bölümünde, Mesih'in aracılığıyla ve onun adı uğruna, Tanrı'nın lütfuna sahip olduk diyor. Yani kısacası her şey Tanrı'nın adı uğruna, Mesih'in adı uğruna. Her şey İsa içindir ve her şey İsa hakkındadır. Ve biz şimdi bir ilahi daha söyleyeceğiz. Bu müjde için sevineceğiz Tanrı'nda. Çünkü biz layık değildik ama Tanrı bizi layık kıldı. Biz hak etmedik ama Tanrı bizi zaten olduğumuz gibi kabul ediyor.